ecdadımızın yaşamadığı bir kısım sıkıntılarla biz boğuşuyoruz bugün çünkü. Yeni durumlar var, yeni problemler var. O yeni problemlere karşı bizim zihnen, fikren, ilmen ve pratik olarak hazırlıklı olmamız lazım, donanımlı olmamız lazım. Bu problemlerin başında özellikle Tanzimat'tan bu yana, 18. asırdan bu yana insanlığın başına tebelleş olan modernizm dediğimiz şey. Bu öyle büyük darbeler oldu ki bize. Kendimize hala gelebilmiş değiliz. Bu nasıl bir şeydir? Dünyanın en radikal ve fakat en soft ideolojisidir. En köktenci ideolojidir. Ama işini en çaktırmadan yapabilen ideolojidir. İçimize öyle sinsice girer ki, girmiştir ki, işini öyle sinsice yürütür ki, çoğu zaman biz onun varlığını dahi fark edemeyiz. Modernizm ne yapar? Modernizm bir, kendini mutlaklaştırır. İki, kendine düşmanlar üretir. O düşmanlarla mücadele etmek suretiyle kendisini meşrulaştırır. Üç, kendisinden başka hiçbir düşünceye, inanca, hayat tarzına, felsefeye, dünya görüşüne hayat hakkı tanımaz. Ve bize diyorlar ki artık bizim sayemizde bu teknolojiyi, bu imkanları bize sunanlar sayesinde insanlık öyle ilerledi, öyle yükseldi, öyle yukarı noktalara gitti ki artık bundan evvelki dönemlerde yaşamış insanlarla bizim aramızda bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Biz onlardan çok daha üstün durumdayız, avantajlı durumdayız, daha gelişmiş durumdayız vesaire. Bu düşünce şu veya bu oranda hepimizde var. Anormal bir hadise gördüğümüzde, ya bu zamanda böyle şey olur mu arkadaş? Hangi zamanda yaşıyoruz falan gibi tepkiler veriyoruz. İşte bu bizim tam zihnimizden bu modernizme kapıldığımızın en bariz göstergesidir. Bu zamanda böyle şey olur mu? Niye? Geçmiş zamanlar daha mı kötüydü? Geçmiş zamanlarda yaşayan insanlar daha mı geri, az gelişmiş, ilkel insanlardı ki bu gördüğümüz anormallik geçmişte olsa belki kabul edilirdi ama bugün kabul edilmez. Bu zamanda böyle şey olmaz. Bu tür kalıpları dilimize aldığımız sürece biz neremizden bu şeytanın bizi yakaladığını fark edemeyeceğiz. Bu düşman kendisini küreselleştirmiş bir düşman. Dünya artık küçük bir köy oldu diyorlar bize. Bu kimin köyü bu köy? Bu köy İngiliz Yahudi medeniyetini kuranların köyü. Arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, bir gün gelecek, kişi Müslüman olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Kafir olarak sabahlayacak, Müslüman olarak akşamlayacak. Bu ne demek? Yani bu Efendimizin işaret ettiği dönem geldiğinde her bir insan sabahtan akşama, akşamdan sabaha din mi değiştirecek? Yoksa bu tek bir insanın macerasından mı bahsediyor? Sabahleyin kalkıyor gençimiz, okuluna gidiyor ve diyelim ki ilahiyat fakültesinde okuyor. Orada hoca ona öyle bir din anlatıyor ki, Müslüman olarak evinden çıkmış bu genç, orada dinleyip kabul ettiği o din yüzünden, itikadından, imanından oluyor. Akşamleyin bilgisayarın başına oturan genç, YouTube'dan bir video izliyor, bir hocanın videosunu izliyor. Müslüman olarak oturmuştu oraya, o sandalyeden kalkarken imanını kaybetmiş olarak kalkıyor. Bir kitap okudum, kafam karıştı. Bir hoca dinledim, kafam karıştı. Bir yazı okudum, kafam karıştı diyen insanlarımızın sayısı ne kadar fazla. İnsanımızın kafası niye bu kadar kolay karışıyor? İşte bu modernizmin oluşturduğu bir şeydir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. arkadaşlar. Müslümanlar için bilhassa bu çok tehlikeli bir şeydir. Belki en tehlikeli bir şeydir. Neden? Çünkü biz kimliğimizi, kendimizi nasıl tarif ediyorsak onu asırlar öncesine atıf yaparak yapıyoruz. Kur'an diyoruz, sünnet diyoruz, sahabe diyoruz, selef diyoruz. Yolumuzu şaşırdığımızda, birisi yanlış bir şey yaptığında referansımızı oraya yapıyoruz. Bak diyoruz, selef şöyle yapmış, sahabe şöyle davranmış. Kur'an'da şu var, sünnet-i seniyyede bu var. Oraya atıf yapıyoruz. Orası bizim için bir gemici feneri gibi. Yolunu kaybeden, istikametini şaşıran oraya bakıyor ve istikametini doğrultuyor. Birisi bize diyor ki arkadaş bu sahte bir fener. O gemici feneri sahte. Oraya gidersen kayalıklara çarparsın. Şu tarafa gel. Burada xenon ışıklı daha parlak bir şey var. Buraya gel. Oraya gittiğimizde ne oluyor? Oraya gittiğimizde gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haber verdiği bir şey oluyor. Buyurmuş ki Aleyhisselatü Vesselam, yeminli, tekitli bir ifadeyle sizden öncekilerin ardınca gideceksiniz. Karış karış, adım adım, arşın arşın onların arkasından gideceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğinden içeri girse siz de peşlerinden gireceksiniz. Gene o cemaatte bulunan sahabeden birisi sormuş. Ey Allah'ın Resulü, bu arkasından gideceğimizi buyurduğunuz bizden öncekiler kimdir? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Ya kim buyurmuş Efendimiz? Onlar değilse kim? Anlıyoruz ki şu anda yaşadığımız durum büyük ölçüde bizden önce Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı bir durummuş. O zaman dönüp Yahudilere, Yahudilerin tarihine, kaynaklarına, tecrübesine ve Hristiyanların tarihine, kaynaklarına, tecrübesine bakmak zorundayız ki onlar ne yaşadı acaba? Madem biz de karış karış onların arkasından gidecekmişiz, şu anda içinde yaşadığımız durumu tespit edebilmek adına Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı tecrübeyi bilmek zorundayız. Fakat gelin görün ki şu anda bu ülkenin eğitim sistemi, kaynakları, kitapları, şusu busu bu tecrübeyi bir hakkın öğrenmemize uygun değil. Neden uygun değil? Arkadaşlar, hasbelkader ilgi alanlarımızın içerisinde olması dolayısıyla bendeniz bu ülkede yazılmış dinler tarihi kitaplarının tamamını okumuş bir kardeşiniz. Bu dinler tarihi kitaplarının tamamı tercüme. Tercüme derken elbette müellif oturmuş kendisi yazmış. Filan profesör hocamız, falan akademisyen hocamız kendisi yazmış ama batılı kaynaklardan tercüme ederek yazmış. Bu ülkedeki kıdemli dinler tarihçilerinden bir hoca, bir profesör TRT'deki bir programda Hazreti İsa için aynen şunu söyledi. Tüylerim diken diken oldu. Hazreti Meryem Yahudi bir ailede, Yahudi bir ana babadan doğup büyümüş bir insandır. Hazreti Meryem Yahudi, anası babası Yahudi, İsa Aleyhisselam da Yahudi bir ailede dünyaya gelmiş. Arkadaşlar bu cinayet. Bu cinayet. Neden? Çünkü bu hocamız Hazreti İsa'nın hayatını, Hazreti Meryem'in hayatını, Hristiyanlık ve Yahudilik tarihini batılı yazarların kitaplarından öğrendi. Onları okudu, onları tahsil etti. Bizde dinler tarihi adına kayda değer bir şey yok. Oradan aldı, tercüme etti, kitap yazdı. Hala bu kitaplar fakültelerimizde çocuklarımıza okutulur. Hazreti İsa Yahudi bir ailede dünyaya geldi. Hayatını bir Yahudi olarak yaşadı. İfadeleri aynen böyle Twitter'dan paylaştım. Tüylerim diken diken oldu. Bu tarihleri bilmek zorundayız ki bunlar bu kertenkele deliğinden içeri nasıl girmişler? biz de arkalarından nasıl giriyoruz şu yaşadığımız hadiseye teşhis koymak bakımından bu son derece önemli. Birkaç akşam evvel gene TRT'de bir program vardı. Ölü Deniz yazmalarıyla ilgili. Arkadaşlar bu Ölü Deniz yazmaları, bu yazmaları yazanlar, bunlara hayat verenler, bunların hikayesini, macerasını bilemezsek Efendimizin bu kertenkele deliği metaforunu anlayamayız. Bir insan bir kertenkele deliğinden içeri giremez. Bu fizik olarak mümkün değil. Efendimiz ne anlatmak istiyor? Bu adamlar, bu Yahudiler ve Hristiyanlar öyle işler yapacaklar ki, öyle olmayacak işler yapacaklar ki, adeta bir insanın bir kertenkele deliğinden girmesi gibi hiç olmayacak akla zarar işler. Bu temsil bunun içindir. Ve bunlar onu yaptılar. Ve biz de bugün onu yapıyoruz. Onlara tebaen, onlara ittibaen bunu yapıyoruz. Onlar kendi kitapları hakkında ne yapmışsa, o kitapları nasıl tahrif etmişse, biz de bugün aynen Kur'an-ı Azimüşşan'ı tahrif ediyoruz. Ama yaptığımız çalışmanın bir tahrif çalışması olduğunu bilmiyoruz. Bir örnek vereyim. Yahudi modernizminin kurucusu bir adam var. Abraham Geiger diye bir adam. Diyor ki, Tevrat'ta yer alan peygamber kıssaları, mucizevi anlatımlar, Tevrat'ta bunlar var. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması var, Nuh tufanı var. Efendim, diğer peygamberlerin kıssaları var. Önemlice bir kesimi tahrif edilmiş, fakat kıssanın aslı var. Diyor ki bu kıssalar, bu mucizevi anlatımlar aslında gerçek değil. Bunlar milat öncesi ilkel Yahudi toplumunu etkilemek üzere Tevrat metnine sokulmuş mitolojik anlatımlardır. Yani Tevrat'ı insanlar yazdı. Daha doğrusu bu kıssaları, bu mitolojik hurafeleri Tevrat'a insanlar soktu. Niye soktu? Milat öncesi insanlar açıklayamadıkları şeylerden korkuyorlar, teslim oluyorlar. Aman bize de olmasın diye teslim oluyorlar. Onun için. Bakın şimdi bu adam bunu söyledi ve bir kertenkele deliğinden içeri girdi. Bu kıssalar haktır. Ve bu kıssalar Kur'an'da da mevcuttur. Sonra bizim içimizden birileri adı Ali, Veli, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin vesaire. Bizden birileri de bu adamın peşinden o kertenkele deliğinden içeri girdi. Dedi ki Kur'an'daki peygamber kıssaları mitolojidir. Bunlar hakikat olarak kabul edilmesi gerekmeyen şeylerdir. Bunlar hakikat olamaz. Allah Arapları, 7. yüzyıl Araplarını etkilemek için Kur'an'a bu kıssaları koymuştur. Girdi oradan içeri. Şimdi bu bir tane adamın özel, kendine mahsus ve bizi ilgilendirmeyen bir sapkın tutumu değil. Bu tutum medya üzerinden, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden, iletişim dünyasının imkanları üzerinden herkese geldi. Dedim ya kendi din algısını oluşturuyor diye. Böyle oluşturuyor. 1980-81 yıllarında İzmir'de bir Uluslararası İslam Düşüncesi sempozyumu yapıldı. O toplantıya geçen dönemlerde Devlet Bakanlığı yapmış Profesör Mehmet Aydın vardı. İzmir 9 Eylül İlahiyat'tan. Onun da hocası olan İngiliz müsteşrik Montgomery Watt da katıldı. Orada Müslüman akademisyenlere hitaben bir konuşma yaptı bu zat. Ve şöyle dedi. Biz dedi, sevgili meslektaşlarım, Batı'daki Hristiyan akademik çevreler olarak İncil'i tarihsel ve edebi tenkit metotlarına tabi tutarak okuma çığırı başlattı. İncil'i tarihsel ve edebi tenkit metotlarına tabi tutarak okuyoruz. Kilise şu anda buna direniyor. Akademik çevrelerde bu kabul edildi. Kilise direniyor ama bir süre sonra kilise de buraya gelecek. İncil'i bu metotla okumak zorunludur. İncil'i anlayabilmek için bu şarttır. Kilise de buraya gelecek. Şimdi benim size tavsiyem, siz de Müslümanlar olarak aynı metodu Kur'an'a uygulayın. Kur'an'ı tarihsel ve edebi tenkit metotları çerçevesinde yoruma tabi tutun. Korkmayın, kafir olmazsınız. Biz denedik, imanımız arttı. Sizin de imanınız artar, korkmayın. Bu ne demek arkadaşlar? Tarihsel ve edebi tenkit metodu ne demek? Tarihsellik, tarihselcilik ne demek? Şu demek. Biliyoruz ki İncil'in hak kitap olduğuna inanan Hristiyanların tamamı da biliyor, kabul ediyor, itiraf ediyor ki bu metinler, bu İncil metinleri birer insanın kaleminden çıkmıştır. Matta, Markus, Luka, Yuhanna diye dört tane adam 325'teki konsile kadar yüzlerce İncil vardı. 325'teki konsilde bunların dördü kabul edildi, öbürleri yasaklandı. Şimdi Hristiyan dünya bu dört İncil'e inanıyor. Bu dört adam, onlar da kabul ediyor. Tarihen de sabit ki bu Müslümanların iddiası falan değil. Yani bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmiş bir şey. Matta, Markus, Luka, Yuhanna isimli adamlar oturmuş bu İncil'leri yazmışlar. Şimdi aradan geçmiş 2000 sene, 2000 küsür sene. Bugün bir Hristiyan, bu Matta denen adamın yazdığı İncil'de ne var burada? Bir Hristiyan'a göre İsa Mesih'in mesajları var. Bugün bir Hristiyan bu İncil'de İsa Mesih'e ait olan bu mesajları diğerlerinden, diğer unsurlardan ayırıp nasıl alacak? Çünkü Matta denen adam bir toplumda yaşamış, bir kültürün içine doğmuş, alışkanlıkları var, o günün kabulleri var, o günün gelenekleri var, vesaire var, vesaire var. İncil'den bütün bu unsurları ayıklarsak, geriye kalan şey İsa Mesih'in saf mesajıdır. İşte bizi ilgilendiren de odur. Yoksa Matta'ya, onun yaşadığı sosyal çevreye, onun gözlemlerine sübjektif, İzafi kanaatlerine bizim ihtiyacımız yok. Biz İsa Mesih'in mesajını arıyoruz. Bu unsurları ayıklarsak ortada kalan İsa Mesih'in mesajıdır. Tarihsel ve edebi tenkit metodu denen şey çok özetle, basite indirgenmiş halde budur. Bunu bir Hristiyan yapabilir. Hatta yapmalıdır. Bunu bir Yahudi de yapabilir. Hatta yapmalıdır. Çünkü onlar da kabul ediyorlar ki şu anda elde mevcut Tevrat'ın ilk nüshası milattan önce 4. asırda Azra tarafından kaleme alındı. Bu metin Hazreti Musa'ya vahyedilen metin değil. Tarih içinde bunun içine de sokuşturmalar oldu falan filan, konumuz bu değil. Dolayısıyla bu Tevrat metni içerisinde Azra'ya, o dönemin geleneklerine, kültürüne vesairesine ait unsurlar ayıklanırsa geriye kalan şey Hazreti Musa'nın saf mesajı, tebligatı olacak. Bir Yahudi bakımından da bu anlaşılır bir şey. Peki biz bunu Kur'an'a nasıl uygulayacağız arkadaşlar? Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait tek bir harf yok ki. İnsana ait, hatta Hazreti Cibril'e ait, hatta Sefere-i Berere'ye ait tek bir harf yok ki. Bunun tamamı Fatiha'dan Nas'a kadar vahiy. Biz buradan edebi ve tenkit metotlarını uygulayıp da neye ulaşacağız? Nasıl uygulayacağız? Hangi unsurları ayıklayacağız buradan da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın saf mesajına ulaşacağız? İşte orada da gene bizim arkalarından kertenkele deliğine girdiğimiz insanların, çevrelerin yani modernizmin önümüze koyduğu imkanlar geldi. Tarihsellik diye bir şey var. Artık bize diyorlar ki ya bu ahkam ayetlerinden bir kurtulun. 28 Şubat döneminde Süleyman Demirel ne demişti? Kur'an'daki 300 küsür ahkam ayetini çıkartmamız lazım. Süleyman Demirel mason bir adamdı. Onun Kur'an'ın dünyasıyla pek irtibatı yoktu. O bunu söyleyebilir. Ondan beklenir. Onun gibilerden beklenir. Normaldir. Peki benim ilahiyat fakültemdeki tefsir profesörüne ne oluyor? Aynı şeyi o da söylüyor. Bu ahkam ayetlerinden kurtulmalıyız diyor. Bunları öyle bir yorumlamalıyız ki bugünün dünyasında modern efendilerimizi rahatsız etmesin. Biz bunları kime izah edeceğiz? Bir miras taksimatı var Kur'an-ı Kerim'de. Eşitsiz. Kadın erkek eşitliğine asla uymuyor. Bir evlilik prosedürü var. Çok eşlilik var. Bilmem ne var. Kadın erkek eşitliğine uymuyor. Cezalar var. Ceza hukuku var. Kısas var. Bilmem ne var. Uymuyor. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki bunlar 7. yüzyılda Arabistan'da yaşayan ve kötekten başka bir dilden anlamayan kaba saba bedevi Arapları adam etmek için indirilmiş zecri tedbirlerdir. Bunlar inmeseydi o Arap adam olmayacaktı. Ama biz bugün adamız. O Arap'ı adam etmek için indirilmiş bu kadar ağır hükümler bize gerekmez. Biz zaten adamız. Dolayısıyla bunlar o döneme mahsustu. O dönemi ilgilendirir. Bunları bir kalıp gibi alıp bugüne taşımamız gerekmez. Oh, öyle deyince kurtuluyorsunuz. Sırtınızdaki kamburun ağırlıklar gidiyor. Modern efendileriniz sizi kabul ediyor. Ama bu arada siz tabii o kertenkele deliğinden girmiş oluyorsunuz. Ama ne gam? Öyle sevecen, ılımlı, alımlı, janjanlı kavramlar üzerinden geliyorlar ki gencimizin, delikanlımızın zihni allak bullak oluyor. Bize şöyle anlattılar arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca, belki hala anlatılıyordur bilmiyorum. En güzel insan hakları İslam'dadır. En mükemmeli bunun İslam'dadır. İnsan hakları mı istiyorsunuz? İslam'a gelin. Bu bir intihardır. Bu söylem bir intihardır. Neden? Çünkü insan hakları kavramı bize ait değil. Onu batıda modernizmin efendileri tespit etmişler. İçini de ona göre doldurmuşlar. Bu kavramı alır, İslam'la özdeşleştirir, içinize taşırsanız çatışma yaşarsınız. Nasıl bir çatışma? 28 Şubat döneminde bu çatışmayı bu ülkenin gençleri, çocukları, düşünen, okuyan, yazan insanları yaşadılar. Hiç unutmuyorum, bir öğretmenin internet üzerinden bana gönderdiği bir soru. Başörtüsü mücadelesi var, kızlarımız okullara alınmıyor, ikna odalarına alınıyorlar, orada psikolojik işkencelere tabi tutuluyorlar, okul kapılarından dönüyorlar, bir travma yaşanıyor. O süreçte bir ateist bayan yazar bir yazı yazdı. Çok satan gazetelerden birinde bir yazı yazdı. Ve başörtüsü mücadelesi bir insan hakları mücadelesidir dedi. Dolayısıyla ben bunu destekliyorum. Ben Müslüman değilim. Ben ateistim. Ama bu bir insan hakları mücadelesidir. Bir temel özgürlükler mücadelesidir. Böyle olduğu için ben bunu destekliyorum. Alkışladık. Çok hoşumuza gitti. E-mailler üzerinden, bilmem ne üzerinden bunu paylaştık. Hepimize yayıldı. Kadını takdir ettik. Bir hafta sonra aynı kadın bir yazı daha yazdı. Ve yazıya şöyle başladı. Ben bir insan hakları savunucusuyum. Ve ilkeli davranmaya çalışan birisiyim. Geçen hafta başörtülülerin mağduriyetini dile getirdim. Başörtüsü mücadelesini savundum. Çünkü bu benim için bir insan hakları meselesidir. Şimdi bugün eşcinsellerin hakkını savunacağım. Geçen hafta beni alkışlayan İslami kesime sesleniyorum. Aynı desteği bugün de bekliyorum. Öğretmen tutuşmuş, hocam ne yapacağız diyor. Bu kadın haklı mı? Kadın haklı. Haksız olan biziz. Bu kavramı alıyorsunuz, kabul ediyorsunuz, benimsiyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Belki bazı problemlerinizi çözüyor. İnsan hakları, temel özgürlükler, eşitlik vesaire falan. Fakat işin ucu Zülfiyar'a dokununca başlıyoruz patinaj yapmaya. Ha bu süreç arkadaşlar herhangi birimizin zihninde şöyle sonlanabilir. Mücadele eder, der ki ya sonunda bu işten bize bir hayır yok. Ben kendi dünyama, kendi kavramlarıma, kendi ıstılah dünyama, değerler dünyasına döneyim. Bu işlere bulaşmayayım. Bunun ucu nereye gidecek belli değil. Öyle diyebilenlerimizin sayısı sınırlıdır. Çünkü öyle bir görünmez baskıdır ki bu. Bir kimse çıkıp bugünün dünyasında ben insan hakları kavramını kabul etmiyorum arkadaş diyemez. Bu biraz yiğitlik ister. Ağır bedeller ister. Herkes bunu yapamaz. Dolayısıyla çoğunluk ne yapıyor? Çoğunluk şunu yapıyor. Ya bu insan hakları kavramından artık geri dönüş yok. Bütün dünya burada. Temel özgürlükler, eşitlik, insan hakları. Bizim dinimizde de bir geçmişte buna aykırı bir şeyler olmuş olabilir. Bugün bunları niye tekrar konuşamıyoruz ki? Konuşalım ya, ne var bunda? Yani geçmişte olmuş bitmiş her şey illa bugün aynı şey tekrarlanacak falan diye bir şey yok ki. O dün dünde kaldık. Biz bugün imanımızı, itikadımızı muhafaza ederek bazı şeyleri gözden geçirebiliriz. İşte bu o kertenkele deliğinden girdiğimizin resmidir. Bir de işin kötüsü bunu İslamileştirmeye çalışıyoruz. Hani en güzel insan hakları İslam'dadır falan diyoruz ya. Bunu İslam'a mal etmeye çalışıyoruz. Kendi ayağımıza sıkıyoruz yani. İşte bu arkadaşlar bilinçaltımızdan bizi yakalayan modernizmin metotlarının görünür kısımlarından biridir sadece. Daha derinlere indiğinizde daha çetin meseleler çıkar karşınıza. Bir kadın erkek eşitliği meselesi çıkar ki içinden çıkamazsın. Bir taraftan bize derler ki Allah insanları bir tarağın dişleri gibi eşit yaratmıştır. Şu mükemmelliğe bakın. Bu kabul hangi dinde var? Allah insanları bir tarağın dişleri gibi arkadaşlar vallahi yalan. Böyle bir şey yok. İslam'da eşitlik, meşitlik diye bir şey yok. İslam'da adalet var. Bazen eşitliği sağlayacağım diye zulmedersiniz. Ölçü adalettir, eşitlik değil. Hep bunu anlatırken bir misal Twitter'dan bundan birkaç sene evvel gördüm. Çok hoşuma gitti. Bir futbol sahasının kenarında 3 tane genç bir duvarın üstünden maçı seyretmeye çalışıyorlar. Biraz yüksekçe bir duvar. Üçünün altında da aynı yükseklikte sandıklar var. Fakat bu gençlerden biri kısa boylu, biri orta boylu, biri uzun boylu. Kısa boylunun altında sandık var ama duvar şurasına gelmiş, yetişemiyor. Parmaklarının ucuna da kalkmış, sahayı göremiyor. Orta boylunun altında sandık var, o şurasına gelmiş, duvar görüyor. Uzun boylunun altında da aynı sandık var, o ta karşı tribünleri görüyor. Altına yazmışlar, bu eşitlik. Sonra ikinci bir kare. Uzun boylunun altındaki sandığı almışlar, kısa boylunun altına koymuşlar. Kısa boylunun iki sandığı olmuş. Ve hepsi eşitlenmiş. Buradan hepsi sahayı görüyor. Bu da adalet yazmışlar. Çok güzel. Burada eşitliği sağlayacağım diye çırpınırsanız zulmedersiniz. Bu kısa boylu adama zulmedersiniz. Bu uzun boylu adama da artı ekstra bir imkan sağlarsınız. Zulümdür. Bunun hakkını yediniz çünkü. Şimdi hukuki eşitlikten bahsetmiyorum bakın. Fıtri eşitlikten bahsediyorum. Hukuk önünde herkes eşittir. Halife de, devlet başkanı da, kadı efendinin kendisi de, kadın da, erkek de hukuk önünde eşittir. Fıtri eşitlikten bahsediyorum. Cenab-ı Hak yarattığı hiçbir varlık türünün fıtratına eşitlik koymamış. Adalet var ama eşitlik yok. Bunu sağlayacağız diye çırpınırsanız fıtratı bozarsınız. Bir şekilde bir yerde birisine zulmedersiniz. Eşitlik yapacağım.